Hatıralar. Sevgili dinleyiciler, TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Her hafta bu saatte radyo mikrofonlarından size ulaşan yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta tarihe şahitlik etmiş, maziyi müşahede etmiş olanların hatıralarına, seyahatnamelerine, sefaretnamelerine yer verdiğimiz, bunları sizlere tanıttığımız, buradan enteresan gördüğümüz, sizin de enteresan bulacağınızı ümit ettiğimiz pasajları sizlere aktardığımız bir program bu Hatıralar programı. Ancak programımızı açmadan evvel radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve selamlar arz etmek istiyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu hafta Hatıralar programında sizlere takdim etmek istediğimiz eser bir sefaretname. 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Fransa, daha doğrusu Paris sefaretnamesi. Bundan 3 asır kadar evvel kaleme alınmış bir sefaretname bu. Ve memleketimizin tarihi, özellikle batılılaşma tarihi bakımından çok ehemmiyetli bir yeri var bu sefaretnamenin. Neredeyse bu sefaretname Osmanlı Devleti'ni kendisinden ileri olan Batı devletlerinin seviyesine eriştirebilmek için tatbik ettikleri çalışmalarda, teşebbüslerde bir program vasfı taşımaktadır. Bu sefaretnameyi bir nevi program olarak iddiaz etmişlerdir. Tabii bu sefaretname 1720 yılında kaleme alınmış ve bu sefaretname kaleme alındığında Osmanlı Devleti artık eski satvetinden, kudretinden çok şeyler kaybetmişti. İlk defa mesela 1699 senesinde yapılan Karlofça Muahedesi'yle Osmanlı Devleti ilk defa Avrupa topraklarında bir mağlubiyeti tatmış ve büyük bir Osmanlı toprağı Macaristan elden çıkmıştır. İşte böyle bir siyasi durumda Osmanlı Devleti Paris'e bir elçi gönderiyor. O zamanlar sevgili dinleyiciler, Osmanlı Devleti hiçbir devlette daimi elçi bulundurmazdı. Cihan devleti olmanın, süper güç olmanın getirdiği bir hususiyet bu. İcap ederse bir devlete elçi göndermek isterse fevkalade elçi gönderir. Elçi gereken bilgileri verir, mektupları verir ve tekrar geri dönerdi. Muntazam elçilerin kuruluşu çok sonralara Sultan 3. Selim'den itibaren başlamıştır. 28 Çelebi Mehmet de bir fevkalade elçidir. Fransa eskiden beri Osmanlı Devleti'nin müttefiki. Arada sırada kaypaklık yapsa da Osmanlı Devleti Fransa'nın kendi safında tutulmasına çok ehemmiyet vermiştir. Böylece Avrupa'nın bölünmesini ve parçalanmasını temin etmiştir. Devamlı Fransa'ya yardım etmiş, Fransa'yı desteklemiştir. Ve Birinci Dünya Savaşı'na kadar Fransa hiç muharebe yapmadığımız devletlerden birisi olarak kalmış. Osmanlı batılılaşmasında da çok mühim tesirleri olmuştur. İşte 1720 senesinde Fransa'ya bir elçi göndermek icap ediyor. Osmanlı hükümeti Paris'e gidecek elçiyi seçerken gereken titizliği gösteriyor. Osmanlıları gereği gibi temsil etme güç ve kabiliyetine sahip olduğuna itimat edilen 28 Çelebi Mehmet Efendi'yi gönderiyorlar. Çelebi Mehmet Efendi yabancı bir ülkede her adım atışında cihangir, muharip, mücahit fakat gururu yaralanmış bir ülkenin temsilcisi olduğunun farkında. Dolaşırken gördüğü güzel şeylere karşı hayranlık, daha çok el emeklerine, teknik üstünlüklere efendim karşı bir alaka duyuyor ve bunları seyahatnamesine aktarıyor. Son derece realist, ütopik bir adam değil, realist bir adam. Ayrı bir kültürün, ayrı bir medeniyetin mahsulü olan değişik bir cemiyet yapısıyla karşı karşıya olduğunu efendim fark edemediği için bazen aşağılık duygusuna kapıldığı ve bugünün insanı güldürecek şeylerle avunduğu olmaktadır. Ancak daha önce de söyledik, bir yıl kadar süren bu Fransa seyahatinin o günkü Osmanlı cemiyeti üzerine çok faydalı bazı neticeleri olmuştur sevgili dinleyiciler. Mesela akla ilk gelen matbaanın bizde ilk olarak kuruluşu ve kitap basma tekniğinin inkişafı bu seyahatnamenin bir neticesidir. Tabii madalyonun bir de öteki yüzü var, bir başka yüzü var. Değişik ve bazı yanlarıyla üstün olan bir medeniyetin dış görünüşüne özenerek onu taklide kalkan, böylece israfa, sefahate, dolayısıyla idareci kadronun baştan çıkmasına yol açacak bir takım tavırlar, yanlış tavırlar, sarsılmakta olan bir devleti efendim büsbütün yıkıma götürecek, hatalı ilk adımdan atılmasına sebep olacak. O güne göre bazı ileri fikirler de yine işte bu seyahatname ile birlikte bize gelmiştir. Evet, zaten devir lale devridir. Osmanlı Devleti'nde sulh ve sükun devridir. Rafine zevklerin doruğa ulaştığı, memleketin bir baştan bir başa imar eserleriyle donatıldığı bir devirdir. 28 Çelebi Mehmet gibi bir kimsenin bu zaman zarfında Fransa'ya gönderilmesi boşuna değildir. Dönüşünde de zaten Padişah Sultan 3. Ahmet'e ve damat Sadrazam damat Nevşehir İbrahim Paşa'ya sunduğu yazma nüshalardan kopya edilen sefaretnameler o günkü devlet adamlarının elinde gezmiştir. Hatta kitap çok kısa bir zaman sonra Fransızca'ya tercüme edilmiştir ve yayılmıştır. Daha sonra matbaayla Türkiye'de de Sefaretname-i Fransa adıyla basılmıştır. Ve o zamandan bu zamana 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin seyahatnamesi okuna gelmiştir. Yeri gelmişken söyleyeyim, 28 Çelebi Mehmet Fransa'ya gönderilen ilk elçi değil sevgili dinleyiciler. 28 Çelebi Mehmet Efendi'den bir 50-60 sene kadar evvel Venedik'te, özür dilerim, Girit meselesiyle alakalı Fransa ile bir ihtilafımız olmuştu. Girit Venediklerin elindeydi. Girit'in fethi sırasında, Sultan İbrahim zamanında, Fransız ordusunun Venediklerle Osmanlılar harp halinde, Venedikler yararına bazı casus faaliyetlerinde bulunduğu tespit ediliyor ve bunun üzerine Fransa'ya bir nota veriliyordu. Bunun üzerine Fransa telaşlandı ve eski dostane münasebetleri düzeltmek endişesine kapıldı. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti Fransa'ya bir elçi gönderdi. Dedik ya, Osmanlılar süper güç, cihan devleti ve diğer devletlerin hiçbirisini kendine denk görmüyor. Onun için Fransa'ya gönderecek elçi saraydaki görevlerin en aşağı rütbelerinden birisi olarak gönderildi. Müteferrika, yani muhafız alayının en düşük rütbeli subaylarından birisi Fransa'ya elçi olarak gönderildi. Bu elçinin adı Süleyman Ağa idi. Süleyman Ağa'nın Fransa intibaları bir kitap halinde kaleme alınmamış ama muhtelif vesikalarda anlatılmış. Daha önceki programların birinde sizlere Süleyman Ağa'nın Fransa seyahatinden bahsetmiştik. O da enteresan bir seyahat. Süleyman Ağa son derece efendim gururlu, vakarlı bir elçi. Kralı o zaman 14. Louis, Güneş Kral namıyla maruf, gururuyla, kibiriyle tanınan bir Fransa kralıdır. Krala gittiği zaman kralın önünde eğilmek şöyle dursun. Mektubu, padişahın mektubunu vermek için kralın ayağa kalkıp mektubu almasını bekliyor. Kral ayağa kalkmadığı gibi mektubu almak üzere de bir başkasını gönderiyor. Bunun üzerine Süleyman Ağa, ben Cihan Padişahı'nın elçisiyim. Cihan Padişahı'nın mektubunu ancak size veririm. Sizin de bu mektubu alırken ayağa kalkmanız ve gereken hürmeti göstermeniz lazımdır diyor. Kral buna yanaşmayınca Süleyman Ağa mektubu vermeden gerisin geri dönüyor. Diplomatik bir sıkıntı meydana geliyor. Bunun üzerine araya giriyorlar. Mektup muhtevası el altından Fransa hükümetine bildiriliyor ve Süleyman Ağa mektubu vermeden memleketine dönüyor. Ama maksat hasıl oluyor, bilgi Fransa hükümetinin eline ulaşıyor. Yine Süleyman Ağa'nın seyahatinden enteresan bir husus enstantane, Güneş Kral, yani Kral 14. Louis'i Süleyman Ağa'yı karşılarken göğsüne çok büyük bir elmas asıyor. İçeri girdiği zaman Osmanlı elçisinin gözleri bu elmasa takılsın da etkilensin diye. Fakat Süleyman Ağa daha sonra anlatıyor, diyor ki zavallı boynuna diyor küçük bir elmas asmış diyor. Bizde diyor onlar padişahın atlarının diyor alnına asılan elmaslardan diyor bir elmas asmış diyor boynuna, böyle istihfaf ve istihkar ediyor. Evet, 28 Çelebi Mehmet bu tarihlerden çok sonra Fransa'ya gitmiştir ve artık 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin mevkii Süleyman Ağa'nın mevkii değildir. O zamanki Osmanlı Devleti de o zamanki Osmanlı Devleti değildir. O zamanki Fransa da o zamanki Fransa değildir. Bir asıra yakın bir zaman geçmiştir ama çok şey değişmiştir. İsterseniz bakalım 28 Çelebi Mehmet Fransa Seyahatnamesi adıyla kaleme aldığı eserlerde ne gibi intibalar, ne gibi müşahedeler, ne gibi tespitlerde bulunmuş. Evet sevgili dinleyiciler, 28 Çelebi Mehmet Efendi Edirnelidir. Yeniçeriler arasında yetişmiş Seksoncu Başı Süleyman Ağa'nın oğlu. Seksoncu ocağında beslenen Saksonya cinsi köpeklere verilen isimdir. Seksoncu onu terbiye eden kimse demektir. Babası Seksoncu Başı. Neden 28 Çelebi Mehmet deniyor? Gençliğinde Yeniçeri Ocağı'na girmiş, orada 28. ortaya mensup olduğu için 28 Çelebi namıyla maruf. Yeniçerilikte ilerlemiş. Sırasıyla çorbacı olmuş, muhsırbaşı olmuş. Tabii kültürlü olduğu için Yeniçeri Efendisi olmuş. Darphane Nazırı olmuş. Pasarofça Anlaşması'nda Osmanlı heyetinin ikinci murahhası olmuş. Üçüncü defterdar ve baş muhasebeci olmuş. Yani üst düzey bir mali adam aynı zamanda. Elçi olarak gittiği devirde Padişah Sultan 3. Ahmet, Sadrazam, önce Şehit Ali Paşa, daha sonra Damat İbrahim Paşa başta. Lale Devri malum, herkesin bildiği. Efendim, zevk ve sefadan başka hiçbir şeyle uğraşmadıkları söylenir ama aslında Lale Devri Osmanlı Devleti'nin en parlak devirlerinden birisidir. 30 sene boyunca kayda dokunur bir harp yapılmamış, memleket baştan başa imar edilmiş, pek çok yenilikler bu devirde yapılmış. Kağıt fabrikaları kurulmuş, efendim matbaalar kurulmuş, her taraf sular getirilmiş, imar edilmiş. Ancak Osmanlı Devleti artık eski Osmanlı Devleti değil. Bu sıralarda Marquis de Bonac isminde birisi Fransa'yı temsilen İstanbul'da elçi. Bu becerikli bir adam. Osmanlı-Fransız ilişkileri son zamanlarda bozulmaya yüz tutmuştu. Bunu düzeltmeye kadar becerikli bir adam. Gerçekten de düzeltiyor. Sultan 3. Ahmet o zamana kadar düşman olan Avusturya'ya karşı Fransa ile bir birleşik cephe kurmak istiyor. Ve dolayısıyla bu birleşik cephede Fransa'nın gönlünün alınması lazım. Oraya bir elçi gönderilecek. Bu elçiyi gönderirken Fransız elçisine de soruluyor. Fransız elçisi 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Osmanlı Devleti'ni gereği gibi temsil edeceğini düşünüyor. Yanına oğlu Divan Katibi Said Efendi'yi de alıyor. Efendim kalabalık bir maiyetle 80 kişi kadar olduğunu tarihçi Raşit Efendi söylüyor. 1720 yılı Ekim'inde Fransız elçisinin temin ettiği bir kalyonla İstanbul'dan yola çıkıyor. Hareket tarihinden ancak 46 gün sonra Fransa'nın Akdeniz'deki mühim limanlarından biri olan Toulon'a varıyorlar. İşte İstanbul'dan ayrıldığı günden dönüşüne kadar olan hatıralarını ve intibalarını kendine az zarif ve orijinal üslubuyla kaleme almış 28 Çelebi Mehmet ve daha sonra padişaha takdim ettiği bu eserine Paris Sefaretnamesi adını vermiş. Her gittikleri yerde Osmanlı heyetine çok muazzam bir alaka gösterilmiş sevgili dinleyiciler. Orada Marsilya'da veba salgını var. Karantinaya tabi tutulmuşlar. Karadan değil Fransa içindeki kanallardan gitmişler. Her gittikleri kasabada bir Osmanlı görme arzusuyla Fransa halkı muazzam kalabalıklar meydana getirmişler. Paris'e muhteşem bir alayla girmişler. Kral 15. Louis ve etrafındakiler Osmanlı heyetini çok büyük alakayla karşılamışlar. Hediyelerini bunlara arz etmişler. Nereye gitseler at sırtında gitmişler. Kral bunları birkaç kere görmek istemiş ve birkaç kere kabul etmiş. Beraber ava çıkmışlar. Bu sıralarda bazı mühim kaleleri, sarayları, bahçeleri falan gezmişler. Tabii Çelebi her gördüğü şeyi sürekli hayret ederek bizlere aktarıyor. Hatta bazen diyor ki dünya kafirlerin cenneti, Müslümanların cehennemiymiş diye bazı hadisi söyleyerek kendini teskin ettiği de oluyor. Nebatat bahçelerine, hayvanat bahçelerine gitmiş, askeri hastaneleri, eczaneleri, rasathaneleri, goblen halı imalathanelerini, ayna atölyelerini, efendim krallık kalelerinin maketlerinin bulunduğu divanhaneyi falan gezmiş ve bunların her birisi gerçekten kayda değer hususiyetler. Evliya Çelebi'nin Viyana'yı seyrettiği gibi efendim o da Paris'i seyretmiş ama Evliya Çelebi'nin o Kanuni devrinin şanlı hatıraları arasından bir Serhat Mücahidi bakışıyla bakış artık Çelebi Mehmet'te yoktur. O biraz hazin Karlovç Anlaşması'nın, Pasarovç Anlaşması'nın milli şuurda açtığı hazin gediklerden ve devlet işlerinde pişmiş bir efendim zeki memurun tecrübesiyle hadiselere bakmış. O sırada Ramazan ayı gelmiş, heyet Paris'te bulunduğu sırada oruç tutmuşlar, teravih namazı kılmışlar, efendim iftar yemeği yemişler, cemaatle namaz kılıp tesbih çekmeleri Paris kadınlarının ilgisini çekmiş, ısrarla izin almışlar, gelip saatlerce seyretmişler. Bu arada kralın daveti üzerine iki kere operaya gitmişler, operayı anlatıyor Çelebi Mehmet ve Çelebi Mehmet birçok durumlarda ev sahiplerinin tuhaf teklifleri, anormal, hatta hazmedilemeyecek davranışlarıyla karşılaşmış ama onlara sempatik görünmeyi bilmiş. Böylece efendim Fransa ile Osmanlı arasındaki yanlış kanaatlerin silinip iki ülkenin tekrar dostluk münasebetleri kurmasını sağlamıştır. Tabii Çelebi Mehmet'in aslında bir siyasi görevi de var. Fransa ile İspanya ile bir saldırmazlık anlaşması imzalayarak Avusturya'ya karşı bir birlik sağlama. Ancak Fransızlar önceleri bu anlaşmaya sıcak bakmıyorlar. Çelebi Mehmet de gerisin geri dönüyor. Fakat bu anlaşmanın, en azından ittifak zemininin kurulması için gereken şartları Çelebi Mehmet Efendi'nin bu seyahati layıkıyla tesis ediyor. Sevgili dinleyiciler, 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Fransa seyahatnamesi şöyle başlıyor. Seyyahımız 1720 senesinde Fransa'ya elçi olarak tayin edildiğini, bu münasebetle şehrimizde bulunan Fransa elçisi emrimize tüccar kalyonlarından bir Fransız gemisi verdiğini söylüyor. Aynı yılın Zilhicce ayının, yani Eylül'ünün, Eylül'e denk geliyor, 26'sına rastlayan pazartesi günü gemiye biniyorlar. Güneş batarken yola çıkıyorlar. Dua ederek yola çıkıyorlar. Lapseki'de gemileri karaya oturuyor. Çektirilerle, kayıklarla binbir zahmetle gemiyi tekrar, kalyonu tekrar yürütüyorlar. Ve bu seyahatin böyle bir üzücü hadiseyle başlaması hiç hoşuna gitmiyor seyyahımızın. Ondan sonra efendim Ege adalarından devam ederek Malta'ya kadar geliyorlar. Malta limanına sığınıyorlar. Tabii yolda durdukları oluyor. Malta limanında çok büyük rüzgar olduğu için hatta çıkamıyorlar. Yine bir takım başka gemiler gemiyi çekerek limandan çıkartıyorlar. Orada gene bir Landboz adasına uğruyorlar. O da Kılıç Ali Paşa'nın vaktiyle fethettiği bir ada. Orada bir keşiş ve birkaç adamı var. Onlara sadakadan başka bir geçinmeleri yok. Sadaka verdik diyor. Fazla su da yoktu. Birkaç sarnıç vardı diyor. Ondan sonra tekrar Toulon'a doğru yola çıktık ve Toulon adasına, Toulon şehrine vardık diyor. Fransa'nın Akdeniz'de bulunan bir şehridir. Toulon'a gittikleri zaman çevredeki kalelerden, efendim limanda bulunan burçlardan atılan Muharrem ayının 20'sine vardıklarına göre şimdi kaç bir ayı buluyor seyahatleri. Top atışlarıyla karşılıyorlar, fişekler atıyorlar. 300 adet top atıyorlar limanda. Ondan sonra neyse liman idaresi sandalla geliyor, hoş geldiniz diyor ve misafiri karşılıyor. Şehirde veba hastalığı salgını var. Onun için karantinaya alıyorlar seyyahlarımızı. Hatta 80 bin kişinin Fransa'da bu veba salgınından öldüğü söyleniyor. Ve uzun uzun bunu anlatıyor. Efendim, kalyonda kalıyorlar, şehre inmiyorlar. Ne yapalım, ne edelim derken bir adam görevlendiriyorlar. Sırf bu iş, yani bu seyyahımızın karşılanmasına gereken bütün işleri yapmak üzere bir adam görevlendiriliyorlar. Hep o gelip gidiyor. Yiyecek getiriyor falan. Neyse. Bu arada tabii bir yandan bando çalıyor, top atıyor ama kalede perişanlık var. Toulon'un idarecileri bu Osmanlı elçisinin Paris'e nasıl gideceğini düşünüyor. Şimdi Provence'da hastalık salgın halini almış. Yollar kapanmış. Yiyecek temini güç. Nasıl edelim, nasıl yapalım diye düşünürken şöyle bir haber geliyor. Diyorlar ki geminize binin, bizim gemilere binin, batı yöresine 150 mil uzaklıkta Languedoc şehri var. O şehre gidip oradan Sete Kalesi'ne çıkın. Buradan arabalarınızı da birisi, bir emin bir kişi karadan götürsün. Orası temiz bir şehirdir, hastalık yoktur. Oradan Paris'e geçersiniz diyor. Bunlar da aralarında müzakere ediyorlar. Tabii karayoluyla gitmek mümkün değil. Bu yolu tercih ediyorlar. Tartan'a denilen yelkenli hafif gemiler hazırlanıyor. Yiyecekler falan konuyor. Şimdi böylece deniz yoluyla gidecekler. Nasıl deniz yoluyla gidecekler? Fransa'da nehirler birbirine bağlanarak, kanallar açılarak Akdeniz'den ta Atlas Okyanusu'na, Büyük Okyanus'a kadar efendim deniz yolu, karayolu, su vasıtasıyla gemilerle ulaşmak mümkün. Ta Bordo önünden geçiriyorlar bu kanalları. Büyük Okyanus'a karışan Garona nehrine bağlıyorlar. İşte bu nehirlerle yolculuk yapacak seyyahımız. Bu arada Paris'e gitmek için Toulon'a gelmiş fakat yolların kapalı olması için burada 7-8 aydır burada bekleyen bir sürü Fransız ve İngiliz uyruklular var. Onlar da bizim kafilemize katılmak istediler. Biz de diyor valiye bildirdik. Vali izin verdi. Onlar da bizim gemimize bindiler. Hatta Fransız baş tercümanı Cezayir'den gelen Monsieur Dauphin de vardı diyor. Bizim gemiye bindiler. Safer ayının 10. günü kendimizi Allah'a teslim edip gemilere bindik. Gece yarısı yola çıktık. Evet, Fransızlar sevgili dinleyiciler, ticaretle uğraşan ve uzun yolculuk yapan halka kolaylık olsun diye ayrıca hususi olarak nehirler akıtmış, kanallar açmışlar. Bu kanalları da Bordo önünden geçirip Büyük Okyanus'a karışan Garona nehrine bağlamışlar. İşte seyyahlarımız o nehirde yolculuk yapmak istiyorlar. yapacaklar. Başka çare yok. Zaten Paris'e gitmek için karayolundan gidemeyecekleri için bu yolu tercih etmek zorundalar. Efendim Puka limanına geliyorlar. Daha sonra Sete limanına geliyorlar. Her gittikleri yerde limanda geceliyorlar. Kendilerine bir yer tahsis ediliyor. Oranın idarecileri gelip hoş geldiniz diyorlar. Gereken hizmetlerini görüyorlar. Gemiler temin ediyorlar falan filan. Ondan sonra Montpellier şehrinin karşısında küçük bir adada viran bir kilise binasına geliyorlar. Orada kalacaklar. Tabii şehirde hastalık olduğu için halk hiçbir yere çıkamıyor. Kiliseyi de onun için onlara uygun görmüşler. Şeyden enterne etmek için hastalıktan. Languedoc valisi Duc de Richelieu bu Montpellier'de oturuyor. O da yanlarına gelmiyor. Ancak selam gönderiyor. Efendim hizmetlerinde bulunma üzere bir adam gönderiyor. Daha önce bunlara demişler ki bizim seyyahımıza Toulon'da sizin emrinize verilen beyzade Paris'ten yol ihtiyaçlarını karşılayarak gelmiş. Şu anda da Montpellier'de bekliyor. Buraya gelince söyledikleri bu sözün yalan olduğunu anladık diyor 28 Çelebi Mehmet. Dedikleri beyzade Montpellier'e ancak bir hafta sonra gelebildi. Meğer bu yalanı şunun için söylemişler. Biz denizden gitmeyiz deriz diye korkmuşlar. Karadan gitmek isteriz diye korkmuşlar. Ondan dolayı bu yalanı söylemişler. Yalan oldu, sonradan ortaya çıktı. Neyse tam 40 gün o sıkıntı verici karantina bölgesinde kaldık diyor. Müddet dolunca bizim için hazırladıkları gemiler geldi. Gemilere bindik ve yola çıktık. Şimdi bu beyzade gelmiş Montpellier'e ama daha yanlarına gelmemiş, haber göndermiş. Biz demiş onların hizmetlerine tayin edildik, memur olduk. Kralımız kendilerine selam gönderip hoş geldiniz diyor. Buna kompliman derler. Nasip olursa yarın gemiye binersiniz. Gelirken Frontinan Kalesi'ne yemek için buyurursunuz. Sizin için özel olarak hazırlık yapılmıştır. Oraya bizler de gelip sizlerle tanışır, karşılıklı konuşuruz demiş. Kral tarafından komplimanla gelenlere yine kral hatırı için böyle ikramlar yapılıyor. Gereken kanunlara uymayı rica ediyorum. Sonraki günlerde hizmetlerini gereği gibi yerine getirmeye çalışacağım diyor. Haber gönderiyor seyyahımıza. Onlar da istenenlere mümkün olduğu kadar uymaya çalışarak gideceklerini vaat ediyorlar. Rebiülevvel ayının 26. cumartesi günü sabah erkenden gemiye binerek yola çıkıyorlar. Frontinan'a geldikleri zaman gemiden iniyorlar. Bekleyen arabaya biniyorlar ve doğruca işte hazırlanan yemek davetini verileceği eve giriyorlar. Biraz bekliyorlar. Az sonra öteden beri tanışmak istedikleri beyzade büyük bir ihtişam içinde yanlarına geliyor. Onlar da mümkün olduğu kadar merasime uyarak beyzade ile karşılıklı sandalyelere oturuyorlar. Biraz sonra beyzade söze başlıyor. Diyor ki, efendim diyor, Fransa kralı şu anda mutlu ve talihli efendi hazretlerinin kendi ülkelerine saadetle girdiklerini duymakla çok memnun olduklarından, kendi hizmetinde bulunanlar arasından seçtiği bu kullarını bilhassa kutlu ve mutlu efendi hazretlerini 30 konak önceden karşılayıp hoş geldiniz demek için göndermişlerdir. Bu hareketin eskiden beri iki devlet arasında tatbik edilmiş olan dostluk ve samimiyet bağlarını kuvvetlendireceği muhakkaktır. Zira kendileri bilhassa seçilip gönderilmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nda olan mevki, rütbe ve kıymetinizin diğer elçilerden farklı durumda olduğunu biliyoruz. Adınız ve şöhretiniz bütün Avrupa ülkelerinde bu şekilde yayılmıştır. Böyle bir hizmet için sizden başka biri gönderilseydi, bizlerden bu şekilde bir ikram göremeyecekleri muhakkaktı. Efendim değerli kralımız, bana sizlere olan saygı ve hürmetini bildirmeyi ve yolda çektiğiniz sıkıntı ve zahmetlerin karşılığı olarak da burada her türlü ihtiyacınızı karşılamamı emretmişlerdir. Bu yüce emri yerine getirmek için elimden geldiği kadar çalışacağım. İnşallah görürsünüz. Özellikle Efendi Hazretlerinin kendilerini ve nam salmış güzel ahlakını seyretsem yeridir diyerek sözlerini bitirdi diyor. Biz konuşurken üzeri şekerlemelerle dolu bir sofra hazırlamışlardı. Bunlardan atıştırırken ellerinde meyve ve şekerleme cinsinin hediyelerle şehrin konsolosları ve ileri gelenleri hoş geldiniz demeye geldiler. Kendileriyle uzun uzun konuştuk. Sonradan öğrendik ki biz hangi şehre gidersek oranın ileri gelenlerinin konsoloslarla beraber bize hoş geldiniz demeleri için kral tarafından hususi emir çıkmış. Konuşmalardan sonra kalkıp gemiye bindik. Tekrar Sete Kalesi'ne doğru hareket ettik. Şehre gelip gemiden indiğimiz zaman Duc de Richelieu'nun Montpellier'den göndermiş olduğu arabaya bindik. Kalede ne kadar top varsa hepsini ateşleyip büyük şenlikler yaptılar. Askerleri ve kaptanları silahlarıyla gideceğimiz saraya kadar iki sıra halinde dizilmişlerdi. Halkın, hele kadınların kalabalığını burada anlatmama imkan yok diyor seyyahımız. Sağ ve solumuzdaki halkı seyrederek davet ettikleri yere geldik diyor 28 Çelebi. Bizim için hazırladıkları saray meğer şekerhane imiş. Bu büyük iş yerine birkaç yüz kese para harcandığı anlaşılıyordu. Şehrin ileri gelenleri zabit ve kumandanlarıyla beraber ellerinde şekerlemeler hatırımızı sormaya geldiler. Gelişinizden pek memnun olduk. Bizleri sevindirdiniz diyerek yakınlık gösterdiler. Biraz sonra da kadınlar onar ona 15'er kişilik gruplar halinde gelmeye başladılar. Kadınların ziyareti akşam saat 5'e kadar sürdü. Çevreden, bilhassa Montpellier'den ne kadar zengin ve değerli kişi varsa karılarıyla beraber bizi görmek için gelmişlerdi. Fransa'da kadınlara gösterilen itibar, erkeklere gösterilenlerden kat kat fazladır. Bu yüzden kadınlar ne isterlerse yapar ve istedikleri yerlere rahatça gidip gelirler. Kimse bir şey demez. Mesela rütbe ve mevkii değerli bir beyzade, çok değersiz de olsa bir kadına saygı göstermek zorundadır. Buralarda daha çok kadınların sözleri geçerlidir. Öyle ki Fransa'ya kadınların cenneti diyorlar. Gerçekten de buralarda kadınlar hemen hiçbir zahmet ve güçlük karşısında değildirler. Her türlü arzuları vakit kaybedilmeden hemen yerine getirilirmiş. Bunlar bizim 28 Çelebi Mehmet'in intibaları. Thank you. Değerli dinleyiciler, 28 Çelebi Mehmet'in Fransa seyahatnamesine devam ediyoruz. Sabah olunca seyyahımız Sete Kalesi'nden tekrar gemiye biniyor. Gideceğimiz yere kadar bu defa kanal üzerinden yola çıktık diyor. Kanal adı verilen yer, çevreden toplanmış sularla sonradan yapılma bir nehir. Eskiden yolcular ve tüccarlar ya deniz yoluyla uzun mesafeler aşmak zorunda veya karayoluyla bin bir türlü zahmete ve masrafa katlanarak yolculuk yaparlarmış. Gerek yolculara gerekse ticaretle uğraşanlara kolaylık olsun, bu arada hem mesafe kısalsın hem de nakilde kolaylık sağlansın, üstelik vergi ve gümrükten de faydalansın diye birkaç bin kese para harcayarak bu kanalı yapmışlar. Şu anda Akdeniz'den kalkan bir gemiyle şehirler arasından karaya ayak basmadan Atlas Okyanusu'na çıkmak mümkündür. Söylediklerine bakılırsa kanalın oldukça büyük faydalarını görmüşler, birçok malı bu yoldan nakletmişler. Kanalın açılması sırasında oldukça büyük binalar da yapmak zorunda kalmışlar. Çünkü Agda Nehri'nin tabanıyla Montagne Rose arasında 120 zira yükseklik farkı olduğu için gemileri de yokuşa sürmek mümkün olmadığından nehrin belli başlı yerlerinde yontma taşlarla havuzlar yapmışlar. Bu havuzların her birine aşağı yukarı üçer dörder gemi sığayabiliyor. Havuzların iki taraflarında sağlam iki kapı var. Gemi havuza girdiğinde arkasındaki kapı kapanır. Önde olan kapıda mengenelerle kapanmış ve nehir suyunu tıkamış iki delik bulunur. Delikler geminin havuza girdiği yerden tam iki zira, yaklaşık bir metre yüksektedir. Mengeneler açılıp da iki delikten havuza su akmaya başlayınca akan su gemiyi yukarıya kaldırır ve çeyrek saat geçmeden havuz dolar. Gemi 2 zira yüksekteki, 100-120 santim yükseklikteki su yüzüne çıktığında önde olan kapı açılır, gemi yine eskiden olduğu gibi ileriye doğru yol alır. Ayrıca gemilere bağladıkları uzun aletlerle de nehrin kıyısından ikişer üçer katırla gemiyi çekip götürürler. Montranoz denilen yerde yokuşu tırmanıncaya kadar 80 havuzdan bu şekilde geçiliyor. Sonra iniş başlıyor. Toulouse'a gidinceye kadar 24 havuzdan bu defa yokuş aşağı inilerek geçiliyor. Yolda bazı nehirlerin doğudan kuzeye doğru akmakta olduğunu gördük. Bunun çaresini de bulmuşlar. Kanal nehrinin düzenini değiştirmek gerektiği halde setler ve daha başka usullerle nehrin düzeninde hiçbir değişiklik yapmadan suyu paylaştırmayı bilmişler. Bazı nehirlerin su seviyesi kanal nehri seviyesinden daha aşağıda olduğu için kanal nehrini akıtmak için büyük köprüler kurup nehri o köprülerden akıtmışlar. Hatta bu köprülerden gemilerle geçmek bile mümkün. Bununla beraber başka bir büyük nehir de köprünün altından akıyordu. Bu nehir geçip gitmekte olduğu yol üzerinde bir yerde bir dağa uğruyordu. Daha iyi bir çare bulamadıkları için mecburen dağı delmişler. Büyük emekler harcayarak yontma taşlardan kemer yapmışlar. Kemer aşağı yukarı 200 zira uzunluğundaydı. Bir zira yaklaşık 50-60 santimdir sevgili dinleyiciler. Yani dağın altından nehirle geçilmektedir. Bu nehri yaparken sağda solda bulunan birçok yolu kesmişler. Atların, koyun, keçi ve sığırların, ayrıca yolcuların geçmeleri için de yüksek köprüler ve büyük kemerler yapmışlar. Gemiler bu köprülerin altından geçip gidiyorlardı. Anlattığımız bütün bu işlerin büyük emek ve masraflar karşılığında olduğu anlaşılıyordu. Bu yapılar aynı zamanda ülkenin güzel sanatları içinde birer iyi numune durumundalardı. Bence bu yapılanları gözle görmedikçe anlatma imkan yoktur diyor seyyahımız. Akşam Agda şehrine geliyorlar. Efendim sabah olunca tekrar gemiye binip yola koyuluyorlar. Rebiülahir ayının 4. cumartesi günü sefirimiz Toulouse şehrine geliyor. Biz diyor kanal yoluyla gelirken halk bizi seyredebilmek için zaman zaman fevkalade bir çaba harcıyordu. Öyle ki geçtiğimiz bazı yerlerde sırf bizi görebilmek için 3-4 saat hatta 5 saat uzaktan gelenler vardı. Bunlar kanal boyunca dizilmişlerdi. Birbirlerinin önlerine geçebilmek için itişip kakışmadan suya düşenler bile oluyordu. Hatta Yers şehrine geldiğimizde kalabalık o haldeydi ki askerler müdahale etmek mecburiyetinde kaldılar. Bu arada kazara bir asker seyircilerden birini yaraladı. Bunun üzerine adamın kardeşi de askeri vurdu. Kanal nehri Toulouse önünden geçen Garona nehrine karıştığı için orada sona eriyordu. Garona nehri de artık Atlas Okyanusu'na karışıyordu. Evet, seyyahımız, sefirimiz diyelim artık. Sefirimiz sefaretnamesinin bu kısmında Toulouse şehrini uzun uzun anlatıyor. Hatta Toulouse'a kral askerlerinin kale içine girmesinin yasak olduğunu, ancak bunun sebebini söylemiyor. Olduğunu söylüyor ama sebebini söylemiyor. İdareciler bunu karşılamaya geliyorlar, itibar ediyorlar. Daha sonra Bordeaux şehrine geliyorlar. Bordeaux şehrinde sefirimizin dikkatini çeken Met ve Cezir hadiseleri var. Bordeaux'un şimdiye kadar gördüğümüz şehirler arasında bir benzerini gösteremem. Çok beğenmiş Bordeaux'u. Gerek yapılışı, gerekse binalarıyla oldukça güzel ve sevimli, hoş bir şehir olarak göründü bize diyor. Garona Nehri şehrin önünde öyle bir yayılmış ki şehir İstanbul limanının bir benzeri olmuş. Atlas Okyanusu Boğazı buraya 20 saat uzaklıkta olduğu için top yüklü 40'a yakın kalyon gelir. Şehrin önünde demir atıp günlerce kalırmış. Biz geldiğimizde limanda 5-600 parça kalyon, birkaç yüz tane şitye ve Atlas Okyanusu'nda dolaşan gemiler vardı. Hatta bunlar gelip gidişimiz sırasında bizim için büyük gösteriler yaptılar. Söylediklerine bakılırsa yaz aylarında limanda 3-4 bin parça yelken bir arada bulunabiliyormuş. Şehir aynı zamanda da mühim bir ticaret merkezi. Tüccarları kalabalık, halkı zengin. Zannediyorum ki şehrin bakımına ve güzel oluşunda bunun da mühim tesiri var. Bu arada öteden beri kulağımıza çalınan Met ve Cezir gelgit hadisesini seyretmek de nasip oldu. Büyük Okyanus, yani Atlas Okyanusu kıyısında her 24 saatte iki defa Met ve Cezir meydana geliyor. Met 7 saat, Cezir de 5 saat sürüyor. Met olduğu zaman Bordo'dan 4-5 saat yukarı çıkıp nehrin akıntısı geri dönüyor. Cezir olduğunda nehir büyük bir hızla denize doğru akıyor. Bu sırada nehir suyunun 1 metrenin üstüne çıktığını gözlerimizle gördük. Sahile yakın yerde bulunan gemiler Cezir sırasında karada kalırlar, Met vaktinde suya inerlerdi. Okyanusta hareket eden gemiler ise Met ve Cezir zamanına göre akıntıyla yola çıkarlardı. Bizim burada gözlerimizle gördüğümüz Met ve Cezir hadisesi gözle görülmeden anlaşılamaz türünden garip bir şeydir. Evet sevgili dinleyiciler, görüyorsunuz Fransa o zaman bile ulaşım işini halletmiş. Nehirlerden istifade ederek, nehirleri birbirine bağlayarak kanallarla bir uçtan bir uca hiç Cebeli Tarık Boğazı'nı dolaşmadan Atlas Okyanusu'na ulaşabiliyor. Ne yazık ki bizim memleketimiz üç tarafı denizlerle çevrili olduğu halde, bol debili akarsularımız olduğu halde maalesef deniz nakliyatına hiç ehemmiyet vermiyoruz. Osmanlılar zamanında İstanbul'dan Samsun'a, Giresun'a, Trabzon'a, Batum'a gemi çalışırdı muntazaman ve Doğu Anadolu'ya, Orta Anadolu'ya gidecekler. Hep bu gemiler vasıtasıyla, mesela Samsun'dan Amasya'ya, Tokat'a gidenler, Giresun'dan Erzincan, Sivas'a gidenler, Trabzon'dan Erzurum'a gidenler, Batum'dan Kafkasya'ya, Van'a gidenler oradan yollarına devam ederlerdi. Akdeniz ve Ege'yi de siz buna kıyas edin. Ancak ne çare ki şimdi gemi seyahati tamamen turistik bir seyahat. Ondan dolayı yeterince istifade edemememize yazık. Evet, seyyahımızın, sefirimizin Bordo intibaları devam ediyor ama müddetimizin sonuna geldik. İsterseniz Bordo intibalarını ve Paris'e varışını da önümüzdeki programlardan birine havale edelim ve o zamana kadar hepinize veda edelim. Hoşça kalın.
Hatıralar.